Ayrım 14. Katalonya'ya selam. George Orwell. Sayfa 178. O zaman insanların söylediklerinden anlaşılabileceği kadarıyla herhangi bir yerde gerçek bir ihtilalci niyet yoktu. Barikatların gerisindekiler muhtemelen aralarında bir tutam da UGT işçileri olan alelade CNT emekçileriydi. Kalkıştıkları şey hükümeti devirmek değildi. Doğru ya da yanlış, polisten gelen bir saldırı diye gördükleri harekete karşı direnmekti. Eylemleri temelde savunma niteliğindeydi ve neredeyse bütün yabancı gazetelerde yapıldığı gibi bunun bir ayaklanma diye tanımlanması gerektiğinden kuşkuluyum. Ayaklanma, saldırgan eylem ve belirli bir plan demektir. Daha doğrusu buna bir isyan denebilirdi. Çok kanlı bir isyan. Çünkü her iki tarafında ellerinde ateşli silahlar vardı ve bunları kullanmaya istekliydiler. Fakat karşı tarafın niyetleri neydi? Eğer bir anarşist coup d'état değilse, acaba bir komünist coup d'état olmasın? Bir vuruşta CNT'nin gücünü yerle bir etmek için planlı bir çaba mıydı? Böyle olduğunu sanmıyorum ama bazı şeyler insanı kuşkuya düşürüyor. Buna çok benzer bir olayın Barcelona'dan gelen emirlerle hareket eden silahlı polislerin telefon santralini ele geçirmelerine çok benzeyen bir olayın iki gün sonra Tarragona'da cereyan etmesi çok manidardır. Zaten Barcelona'da da telefon santraline yapılan baskın tek başına soyutlanmış bir eylem değildi. Şehrin çeşitli kesimlerinde takımlarla güvenlik askerleri ve CNT taraftarları, eğer gerçekten çarpışma başlamadan önce değilse bile, insanı şaşırtan bir çabuklukla stratejik noktalardaki binaları işgal ettiler. Fakat hatırlamak gerekir ki bütün bunlar İngiltere'de değil İspanya'da oluyordu. Barcelona sokak çarpışmaları konusunda uzun tarihi olan bir şehirdir. Böyle yerlerde her şey çabucak oluverir. Fraksiyonlar hazırdır. Herkes yerel coğrafyayı bilir. Silahlar ateşlenmeye başladığında bir yangın alarmında olduğu gibi herkes yerine alıverir. Anlaşıldığına göre telefon santralinin işgalinden sorumlu olanlar belki bu ölçüde değil ama bela çıkacağını beklemişler ve ona göre hazırlanmışlardı. Fakat bundan CNT üstüne genel bir saldırı planladıkları anlamı çıkmaz. Her iki tarafında geniş ölçüdeki bir çarpışma planladığına inanmayışımın iki nedeni var. Her iki taraf da Barcelona'ya önceden birlik göndermedi. Çarpışma yalnızca hali hazırda Barcelona'da olanlar arasında, öncelikle de sivil halkla polis arasında geçti. Çarçabucak yiyecek kıtlığı baş gösterdi. İspanya'da orduda hizmet görmüş olan herkes bilir ki İspanyolların başarıyla üstesinden geldikleri tek savaş faaliyeti birliklerinin beslenmesidir. Her iki tarafın bir iki haftalık sokak çarpışması ve genel grevi uzun uzun düşünüp de önceden yiyecek stok etmemiş olmaları akla çok aykırı geliyor. Son olarak olayın doğru ve yanlışlarına gelelim. Antifaşist yabancı basında bu konu müthiş bir mesele yapıldı. Ama her zaman olduğu gibi davanın sadece tek yönü duyurulabildi. Sonuç olarak Barcelona çarpışması, İspanya hükümetini arkadan bıçaklayan ve bunun gibi sadakatsiz anarşistler ve troçkistler tarafından yapılmış bir ayaklanma olarak gösteriliyordu. İş bu kadar basit değildi. Kuşkusuz, amansız bir düşmanla savaşırken kendi aramızda çatışmaya başlamamak çok iyi olur. Fakat kavganın en az iki kişiyle yapıldığı ve ahalinin kışkırtma diye bakacakları bir şeye hedef olmadan barikat kurmaya başlamayacakları da hatırlanmaya değer. Kargaşa doğal olarak hükümetin anarşistlerin ellerindeki silahları teslim etmelerini emretmesinden doğmuştur. İngiliz basınında bu İngiliz terimlerine çevrilmiş ve ortaya şu ifade çıkmıştı: Aragon cephesinde silaha şiddetle ihtiyaç vardı ve vatanseverlikten yoksun anarşistler silahları alıkoyduklarından cepheye silah sevk edilemiyordu. Bunu böyle koymak İspanya'da gerçekten mevcut şartları dikkate almamak olur. Hem anarşistler hem de PSUC'nin silah istif ettiğini herkes biliyordu ve Barcelona'da çatışma patlak verdiğinde bu daha da açığa kavuşmuştu. Her iki taraf bol bol silah çıkardı. Anarşistler kendi silahlarını teslim etseler bile Katalonya'nın en büyük gücü olan PSUC'nin silahlarını elinden bırakmayacağını gayet iyi biliyorlardı. Nitekim çarpışmalar nihayete erdikten sonra aynen böyle olmuştu. Bunlar olurken cephede pek makbule geçecek bir sürü silah caddelerde açıkça görülüyordu. Ama bunlar gerideki siyasi olmayan polis güçleri için alıkonuyordu. Bunun altında da komünistlerle anarşistler arasındaki er geç bir çeşit boğuşmaya varacak ayrılık vardı. Savaşın başından beri İspanya Komünist Partisi üye sayısı bakımından muazzam büyümüş ve siyasi iktidarın çoğunu ele geçirmişti. Franco'ya karşı savaş kazanılır kazanılmaz anarşizmi tasfiye etmek niyetlerini açıkça ifade eden binlerce yabancı komünist de İspanya'ya gelmişti. Bu koşullar altında anarşistlerin 1936 yazında elde ettikleri silahları teslim etmesi pek beklenemezdi doğrusu. Telefon santralinin işgali düpedüz zaten mevcut olan bombayı ateşleyen fitil oldu. Belki de bu işin sorumlularının bir bela çıkaracağını düşünmemiş olmaları akla yakındır. Katalonya Cumhurbaşkanı Companys'in birkaç gün öncesinde dalga geçer gibi anarşistlerin her şeyi sineye çekeceğini duyurduğu söyleniyor. Dipnov, New Statesman, 14 Mayıs. Fakat bu kesinlikle akıllıca bir davranış değildi. Aylardan beri İspanya'nın çeşitli kesimlerinde komünistlerle anarşistler arasında uzun silahlı çatışmalar ola geliyordu. Katalonya ve Barcelona şimdiden sokak arbedeleri, suikastler ve bunun gibi olaylara yol açan bir gerilim yaşıyordu. Aniden şehirde işçilerin Temmuz çarpışmasında ele geçirdikleri ve çok büyük duygusal önem atfettikleri binalara silahlı adamların saldırmakta olduğu haberi dolaştı. Güvenlik askerlerinin emekçi kitle tarafından sevilmediğini hatırlamak gerekir. Kuşaklar boyunca La Guardia, ağ ya da patronun düpedüz kuyruğu ola gelmişti. Faşistlere karşı hükümete sadakatsizliklerinden hayli haklı olarak kuşku duyduğu için güvenlik askerlerinden iki kat nefret edilirdi. Dipnot, savaşın başında güvenlik askerleri her yerde güçlü olan tarafın yanında saf tutmuşlardı. Savaş sırasında da birçok kez mesela Santander'de yerel güvenlik askerleri topluca faşistlerden yana geçmişlerdi. İlk saatlerde milleti sokağa döken heyecan, savaşın başında halkı isyancı generallere karşı direnmeye götüren heyecana herhalde çok benziyordu. Hiç kuşkusuz CNT emekçilerinin telefon santralini hiç karşı koymadan devretmeleri gerektiği de tartışılabilir. Bu noktada bir kimsenin fikri, merkezi hükümet ve işçi sınıfı denetimi sorununa ilişkin tutumuyla belirlenecektir. Daha doğrusu şöyle söylenebilir: evet, muhtemelen CNT davasında haklıydı. Fakat her şey bir yana, sürüp giden bir savaş vardı ve cephe gerisinde çatışma çıkartmamalıydılar. Buna baştan sona tümüyle katılıyorum. İçimizdeki herhangi bir kargaşa Franco'ya yardım oluyordu. Fakat gerçekten çarpışmayı kim çıkarmıştı? Hükümetin telefon santralini ele geçirmeye hakkı olmuş olabilir ya da olmayabilir. Sorun şu ki o zamanki koşullarda böyle bir davranış zorunlu olarak bir çatışmayı beraberinde getirecekti. Kışkırtıcı bir eylemdi bu. Sizin iktidarınız sona erdi, artık biz devralıyoruz anlamına gelen bir hareketti. Zaten herhalde bu anlama gelsin diye yapılmıştı. Direnmeden başka bir şey beklemek sağduyuya sığmazdı. Eğer bir oran duygusu muhafaza edilirse, hatanın tek bir yanda olmadığı, böyle bir meselede olamayacağı kavranabilir. Tek yönlü bir açıklamanın kabul görmesinin nedeni, İspanyol devrimci partilerinin yabancı basınla herhangi bir teması olmamasıydı. Özellikle İngiliz basınında savaşın herhangi bir döneminde İspanyol anarşistleri lehinde bir söz bulabilmek için çok uzun zaman araştırma yapmak zorunda kalırsınız. Sistematik olarak kötüleniyorlardı ve kendi tecrübemden bildiğime göre anarşistleri savunan bir yazınızı basacak birini bulmak neredeyse olanaksızdı. Barcelona çarpışmalarını objektif açıdan yazmaya çalıştım. Buna rağmen böyle bir sorun üzerinde hiç kimsenin tümüyle objektif olamayacağı apaçıktır. İnsan taraf tutmak zorunda kalır. Benim hangi yanda olduğum yeterince açık olmalıdır. Tekrar söylüyorum. Yalnız burada değil, bu anlatının öbür kısımlarında da gerçeği iletirken kaçınılmaz olarak hatalar yapmışımdır. Propaganda niteliği taşımayan belgelerin eksikliği yüzünden İspanya Savaşı'nı doğru olarak anlatmak çok güç. Herkesi kendi ön yargılarıma ve yanılgılarıma karşı uyarıyorum. Gene de dürüst olmak için elimden geleni yaptım. Fakat benim anlattıklarımın yabancı ve özellikle komünist basında çıkan haberlerden tümüyle farklı olduğu görülecektir. Hikayenin komünist basın organlarında verilen biçimini ayrıca incelemek gereklidir. Çünkü dünyanın her bir yanında yayımlanmış, o zamandan bu zamana kısa aralıklarla eklemeler yapılmış ve muhtemelen en fazla kabul görmüş olan hikaye budur. Komünist ve komünist yanlısı basında Barcelona çarpışmalarının bütün suçu POUM'nin üstüne yıkılmıştır. Olay kendiliğinden oluşan bir patlama değil de hükümete karşı yanlış yola yöneltilmiş birkaç ele avuca sığmazın yardımıyla bütünüyle POUM tarafından önceden ustaca düşünülüp planlanmış ve uygulanmış bir isyan olarak gösterilmişti. Dahası bu isyan kesinlikle faşist buyrukları altında yürütülmüş, geride bir iç savaş başlatarak hükümetin felce uğratılmasını amaçlayan bir faşist dümeniydi. POUM, Franco'nun 5. koluydu. Faşistlerle birlik olup çalışan bir troçkist örgüttü. 11 Mayıs tarihli İngiliz Komünist Partisi'nin yayın organı Daily Worker'a göre 4. Enternasyonel Kongresi'ni hazırlamak için Barcelona'ya akın eden Alman ve İtalyan ajanların büyük bir görevi vardı. Bu görev şuydu: yerel troçkistlerle işbirliği yaparak kargaşalı ve kanlı bir ortam hazırlayacaklar. Alman ve İtalyanlar da Barcelona'da hüküm süren karışıklıklar yüzünden Katalonya kıyılarını deniz egemenliği altında tutmaya olanakları kalmadığını ve bu yüzden Barcelona'ya asker çıkartmaktan başka çareleri olmadığını ilan ediverileceklerdi. Başka bir ifadeyle Alman ve İtalyan hükümetlerinin Katalonya kıyılarına açıktan açığa kuvvet çıkarabileceği ve bunu düzeni korumak için yaptığını ilan edebileceği bir ortam hazırlanıyordu. Bütün dalaverenin aracı troçkist bir örgüt görünümündeki POUM olarak Alman ve İtalyanlar için hazırdı. Meşhur sabıkalı unsurlarla ve anarşist örgütlerdeki belli diğer yanlış yola sürüklenmiş kişilerle işbirliği içinde hareket eden POUM, cephe gerisinde ve cephede Bilbao'ya yapılan hücumla aynı zamana getirilen bir saldırı planlamış ve örgütlemiştir. Ve bunun gibi ve bunun gibi. Yazının sonlarına doğru Barcelona çarpışması POUM saldırısı haline geliyor ve aynı sayıdaki bir başka yazıda Katalonya'da kan dökülmüş olmasının sorumluluğu POUM'ye aittir deniliyordu. 29 Mayıs tarihli İmpresor Barcelona'da barikat kuranların parti içinden sırf bu amaçla örgütlenmiş POUM üyeleri olduğunu söylüyordu. Daha bir sürü ayrıntı verebilirim ama bu kadarı da yeterince açık sanıyorum. POUM tüm olanların sorumlusuydu ve faşist buyruklarıyla hareket ediyordu. Şimdi komünist basında görülen haberlerden daha başka bir takım alıntılar vereceğim. Bunların toptan değersiz sayılacak kadar kendi içlerinde çelişkili olduğu görülecektir. Fakat buna girişmeden önce Mayıs çarpışmalarının faşistlerce düşünülüp POUM tarafından uygulandığı yolundaki yorumun niçin inanılmaza yakın bir iddia olduğunun çeşitli a priori nedenlerine değinmekte yarar vardır. 1. POUM'nin bu büyüklükte bir kargaşayı kışkırtabilecek sayıda adamı ve etkisi yoktu. Hele genel bir grev başlatacak gücü hiç yoktu. Sendikalarda hiçbir belirgin tabanı olmayan bir siyasi örgüttü. Diyelim İngiliz Komünist Partisi'nin Glasgow'da bir genel grev başlatması ne kadar zor bir işse, POUM'nin de Barcelona'da bir grev çıkarması o ölçüde imkansızdı. Önceden söylediğim gibi POUM önderlerinin tutumu çarpışmaların uzamasına bir dereceye kadar yardım etmiş olabilirdi. Ama isteselerdi bile bu karışıklığı kendileri oluşturamazlardı. 2. Bu işin bir faşist oyunu olduğu ise desteksiz bir iddiadan ibarettir ve bütün kanıtlar tam tersini göstermektedir. Planın Alman ve İtalyan hükümetlerinin Barcelona'ya asker çıkartması olduğu söyleniyor ama hiçbir Alman ya da İtalyan çıkartma gemisi kıyıya yanaşmadı. 4. Enternasyonel Kongresi ve Alman-İtalyan ajanlarına gelince bunların hepsi halis muhlis efsaneydi. Bildiğim kadarıyla 4. Enternasyonel Kongresi diye bir şeyin lafı bile edilmemişti. POUM ve onun kardeş partileri İngiliz ILP, Alman SAP ve bunun gibi için bir kongre toplanması yolunda belli belirsiz planlar vardı. Bu tasarının tarihi Temmuz ayına, 2 ay sonraya konmuş ve daha bir tek delege gelmemişti. Alman ve İtalyan ajanları Daily Worker'ın sayfaları dışında hiçbir yerde var olmamışlardı. İspanya'ya akın etmeye gelince o zamanlar sınırı geçen herkes bunun aslına bakarsanız girmek kadar çıkmanın da nedenle kolay bir iş olduğunu bilir. 3. POUM'nin esas üssü olan Lerida'da veya cephede de hiçbir şey olmadı. Eğer POUM faşistlere yardım etmek isteseydi, besbelli ki kendi milislerine cepheyi terk etmelerini emredip faşistleri içeri salıverirdi. Fakat böyle bir şey ne oldu ne de düşünüldü. Ve ne de diyelim, 1000-2000 adamı çeşitli bahanelerle Barcelona'da toplamak çok kolaylıkla yapılabileceği halde önceden fazla sayıda asker cepheden çekildi. Cephede dolaylı bir sabotaj girişimi bile olmadı. Yiyecek, cephane ve bunun gibi şeylerin sevkiyatı her zamanki gibi devam ediyordu. Bunun doğruluğunu sonradan araştırmalar yaparak saptadım. Her şeyden önce bu çeşit planlı bir ayaklanmanın aylarca süren bir hazırlığı, milis gücü arasında yıkıcı bir propagandayı ve daha bilmem neleri gerektireceği düşünülürdü. Fakat böyle bir şeyin ne herhangi bir belirtisi ne de söylentisi vardı. Cephedeki milisin ayaklanmada hiç rolü olmadığı kesindir. POUM gerçekten bir coup d'état planlıyor olsaydı, ellerindeki tek vurucu güç olan 10 bin kadar adamı kullanmamaları düşünülemez. Bu olgulara bakarak POUM'nin faşist buyruğuyla ayaklandığı yolundaki komünist tezinin delilsizlikten de daha kötü durumda bulunduğu yeterince açık olarak anlaşılmalıdır. Komünist basından birkaç alıntı daha ekleyeceğim. Başlangıç olayına, yani telefon santraline yapılan baskına ilişkin komünist haberleri bu bakımdan aydınlatıcıdır. Çünkü olan bitenin sorumluluğunu karşı tarafa yüklemekten başka hiçbir konuda uyuşmuyorlar. İngiliz basınında suçun önce anarşistlerin ancak sonradan POUM'nin üzerine yıkılması dikkat çekicidir. Bunun oldukça bariz nedenleri vardır. Troçkizmin adını İngiltere'de hiç kimse duymamışken anarşist sözünden her İngiliz ürperir. İlk önce anarşistlerin bu işle ilgili oldukları belirtilsin, ön yargılar için uygun bir hava yaratılsın, bundan sonra suç kolaylıkla Troçkistlere aktarılabilir. 6 Mayıs tarihli Daily Worker şöyle başlıyor. Ufak bir anarşist grubu pazartesi salı günleri telefon ve telgraf binalarını işgal ettiler ve bu binaları ellerinde tutmaya kalkıştılar. Caddeye ateşe başladılar. Bir hikayeyi rolleri tersine çevirerek anlatmak gibisi yoktur. Güvenlik askerleri CNT'nin elinde bulunan bir binaya saldırıyor. Böylece CNT kendi binalarına, yani gerçekte kendilerine saldırmış olarak gösteriliyordu. Öte yandan 11 Mayıs tarihli Daily Worker şöyle diyor. Solcu Katalan Kamu Güvenliği Bakanı Aguade ve Birleşik Sosyalist Kamu Düzeni Genel Komiseri Rodrigo Salas, çoğunluğu CNT sendikaları üyesi olan görevlilerin silahlarını almak üzere Telefonica binasına silahlı devlet polisi gönderdiler. Bu ifade ilk ifadeyle fazla uyuşur gibi görünmüyor. Fakat Daily Worker'da ilk ifadenin yanlış olduğunu kabul eden bir şey yok. 11 Mayıs tarihli Daily Worker, CNT tarafından benimsenmeyen Durruti dostları bildirisinin çarpışma sırasında Mayıs'ın 4'ünde ve 5'inde meydana çıktığını söylüyor. 22 Mayıs tarihli Imprecor, bildirilerin çarpışmadan önce Mayıs'ın 3'ünde meydana çıktığını belirtiyor ve bu gerçeklerin, çeşitli bildirilerin ortaya çıkması ışığında diye ekliyor. Bizzat polis müdürünün önderliğinde polis kuvvetleri 3 Mayıs öğleden sonra merkez telefon santralini işgal ettiler. Görevini ifa ederken polise ateş açıldı. Bu, provokatörlerin bütün şehirde sokak arbedelerini başlatmaları için bir işaretti. Ve işte 29 Mayıs'ı impresor. Öğleden sonra saat 3'te kamu güvenliği komiseri Yoldaş Salas, bir gece önce POUM'nin 50 üyesi ve birkaç ipini koparmış kimse tarafından işgal edilen telefon santraline gitti. Bu hayli tuhaf görünüyor. Telefon santralinin 50 POUM üyesince işgali dikkat çekecek bir şeydir. O sırada birisinin bunu fark etmesi beklenirdi. Lakin bu durum 3-4 hafta sonra keşfedildi. İmpresorun başka bir sayısında 50 POUM üyesi, 50 POUM milisi olmuştur. Bu birkaç kısa paragraftaki kadar çok çelişkiyi bir araya toparlamak hayli güçtür. Bir anda CNT telefon santraline saldırıyor. İkinci anda öyle değil. CNT'ye telefon santralinde saldırılıyor. Telefon santralinin ele geçirilmesinden önce bir bildiri ortaya çıkıyor ve bu bildiri olayın nedeni oluyor. Ya da mümkün olan ikinci şık olarak bildiri sonradan ortaya çıkıyor ve bu durum olayın sonucu oluyor. Telefon santralindekiler bir CNT üyesi oluyorlar, bir POUM üyesi oluyorlar ve falan filan. Daily Worker'ın daha sonraki 3 Haziran sayısında da J.R. Campbell, Bize hükümetin yalnızca barikatlar çoktan kurulmuş olduğu için telefon santralini ele geçirdiğini haber veriyordu. Çok yer tutmaması için ben yalnız bir tek olayın raporları üstünde durdum. Ama aynı tutarsızlıklar başka olaylar hakkında da bütün komünist basında kol geziyordu. Ayrıca öyle ifadeler vardı ki düpedüz uydurmaydı. Örneğin işte Daily Worker'ın 7 Mayıs tarihli sayısından alınmış, Paris'teki İspanyol Büyükelçiliğince yayımlandığı rivayet edilen yazı. Ayaklanmanın önemli bir özelliği Barcelona'daki birçok evin balkonlarında eski monarşist bayrakların dalgalanmasıydı. Bu kuşkusuz ayaklanmaya katılanların duruma hakim oldukları inancından ileri geliyordu. Daily Worker bu ifadeyi muhtemelen iyi niyetle basmıştı ama bu işin İspanyol Büyükelçiliğindeki sorumluları adam akıllı yalan söylüyorlardı. Hangi İspanyol olsa ülkenin iç durumunu bundan iyi anlardı. Barcelona'da bir monarşist bayrak. Karşılıklı savaşan güçleri bir anda bir araya toplayacak tek şeydi bu. Oradaki komünistler bile bunu okuduklarında gülümsemek zorunda kalmışlardı. POUM'nin ayaklanma sırasında kullandığı farz edilen silahlar konusunda da komünist basının hikayelerinde aynı şey oluyor. Bütün bunlara ancak gerçeklerden hiçbir haberiniz yoksa inanabilirdiniz. 17 Mayıs tarihli Daily Worker'da Frank Pitcairn şöyle söylüyor. Gerçekte saldırı sırasında her çeşit silah kullanılmıştı. Bu silahlar aylarca önceden çalınan, saklanan silahlardı. Bunlar arasında ayaklanmanın başında kışladan çaldıkları tanklar da vardı. Yüzlerce makineli tüfekle binlerce tüfeğin hala onların ellerinde olduğu açıkça bellidir. Ayrıca 29 Mayıs tarihli impresor diyor ki, Mayıs'ın 3'ünde POUM'nin emrinde yüzlerce makineli tüfek ve binlerce tüfek vardı. Plaza de Espagna'da Troçkistler Aragon cephesi için ayrılmış olan milis gücünün kendi kışlalarında büyük gizlilikle sakladığı 75'lik top bataryalarını harekata soktular. Pitcairn, POUM'nin nasıl ve ne zaman yüzlerce makineli tüfek ve binlerce tüfek sahibi olduğunu söylemiyor bize. POUM'nin 3 ana binasında ne kadar silah olduğunu belirtmiştim. Tahminen 80 tüfek, birkaç bomba vardı ve hiç makineli tüfek yoktu. Yani demek ki o sırada tüm siyasi partilerin kendi binalarına yerleştirdikleri muhafızlara ancak yetecek kadar silahları bulunuyordu. Aradan zaman geçince POUM lağvedildiği ve bütün binaları ele geçirildiği zaman bu sözü edilen binlerce silahın özellikle bacaya saklanabilecek cinsten şeyler olmayan tankların ve saha toplarının gün ışığına çıkmaması çok tuhaf görünüyor. Yukarıdaki iki ifadenin ortaya koyduğu gerçek, adamların mahalli koşulları hiç bilmedikleridir. Pitcairn'in dediğine bakılırsa, POUM kışladan tanklar çalmış. Hangi kışla olduğunu söylemiyor. Parti milislerine doğrudan doğruya asker kaydedilmesi sona erdiğinden, sayıları şimdi daha bile az olan POUM milisleri, Barcelona'daki Lenin kışlasını hatırı sayılır sayıda halk ordusu birlikleriyle paylaşıyorlardı. Dolayısıyla Pitcairn bizden POUM'nin halk ordusunun göz yummasıyla tankları çaldığına inanmamızı istiyor. 77 milimetrelik topların kendi kışlalarında saklanmasıyla ilgili hikaye de öyle. Bu, kendi kışlalarının nerede olduğuna dair hiçbir şey söylediği yok. Plaza de Espana'da ateşlenen şu meşhur top bataryalarından pek çok gazete haberlerinde söz edildi. Ama böyle bir şeyin kesinlikle mevcut olmadığını söyleyebiliriz sanırım. Daha önce değindiğim gibi Plaza de Espana benim bulunduğum yerden yalnızca bir mil kadar ötede olduğu halde çarpışma sırasında hiç top ateşi duymadım. Birkaç gün sonra Plaza de Espana'yı incelediğimde de şarapnel izlerini gösteren hiçbir bina bulamadım. Çarpışmanın başından sonuna kadar oralarda bulunan bir görgü tanığı da hiç top görmediğini belirtti. Çalınmış silahlar hikayesi Rus Başkonsolosu Antonov Osevenko'dan çıkmış olabilir. En azından bu hikayeyi tanınmış bir İngiliz gazetecisine o anlatmış, gazeteci de sonradan bunu haftalık bir gazetede iyi niyetle yazmıştı. Antonov Osenko o zamandan bu yana tasfiye edildi. Bu olayın onun güvenilirliğini ne ölçüde etkileyebileceğini bilmiyorum. Gerçek şudur ki tanklar, sahra topları ve bunun gibi ile ilgili masallar POUM'nin üyelerinin az sayıda oluşuyla Barcelona çarpışmalarını bağdaştırmak güç olacağı için bulunup buluşturulmuştu. Hem POUM'nin çarpışmadan başlı başına sorumlu olduğunu hem de impresora göre yalnızca birkaç bin kayıtlı üyesi olan taraftarsız ve önemsiz bir parti olduğunu iddia etmek gerekliydi. Her iki iddiayı birden inanılır hale getirecek tek çare POUM'nin mekanize bir modern ordunun tüm silahlarına sahip olduğunu uydurmaktı. 14. ayrımın sonu. Sayfa 190.